Dostoyevski, Suç ve Ceza, 13. Bölüm. Raskolnikov ağır uyuşuk adımlarla kanal boyunca yürürken, ne yapalım, bu da bir çıkış yoludur diye düşündü. Nasıl olursa olsun buna bir son vereceğim, çünkü böyle istiyorum. Ancak bu bir çıkış yolu sayılır mı? Boş ver, bir arşınlık bir yerin olacak. Ancak bu nasıl bir son böyle? Hem son mu bu? Söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim onlara? Allah kahretsin, yoruldum. Hemen bir yer bulup oturmalı ya da uzanmalıyım. İşin en utanç verici yanı da son derece aptalca olması. Tükürmüşüm aptalcalığını. Ne saçma şeyler geliyor insanın aklına. Karakola gitmesi için dosdoğru yürümesi, ikinci köşeden sola sapması gerekiyordu. Hemen şuracıktaydı karakol. Ama o ilk köşeye varınca durdu. Biraz düşündü ve ilk sokağa saptı. Böylece iki sokak çevreden dolaşacak biçimde yürüyecekti. Bunu belki hiçbir amacı olmaksızın yapmıştı. Belki de birkaç dakika olsun zamanı uzatmak istemişti. Başı önde yürüyordu. Birden sanki kulağına biri bir şeyler fısıldadı. Başını kaldırınca tam o evin kapısı önünde bulunduğunu gördü. O akşamdan beri buraya hiç gelmemiş, dolayından bile geçmemişti. Karşı konulmaz, açıklanamaz bir arzuyla tutuştuğu için içeri girdi. Avludan geçti, sağa saptı. Bildik merdivenlerden dördüncü kata çıkmaya başladı. Merdivenler dar, dik ve çok karanlıktı. Her merdiven sahanlığında duruyor ve dikkatle çevresine bakınıyordu. Birinci kat sahanlığındaki pencere çerçevelenmişti. O zaman bu yoktu diye düşündü. İşte ikinci katta Nikolaska ile Mitka'nın çalıştıkları daire. Kilitli, kapıda boyanmış. Demek ki iki kiraya veriyorlar. İşte üçüncü kat ve işte dördüncü kat burası. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Kapı ardına kadar açıktı. İçeride birileri vardı, sesler geliyordu. Bu hiç beklemediği bir şeydi. Bir iki saniye süren kararsızlıktan sonra son basamakları çıkıp içeri girdi. İçeride işçiler vardı, buna çok şaşırdı. Nedense her şeyi bıraktığı gibi bulacağını düşünmüştü. Hatta cesetleri bile oracıkta, döşemenin üzerinde. Şimdi ise duvarlar çırılçıplaktı ve evde hiç eşya kalmamıştı. Evi bu görünüşüyle tuhaf buldu, yürüdü. Pencere kenarına oturdu. İçeride topu topu iki işçi vardı, ikisi de gençti. Yalnız biri ötekinden oldukça büyüktü. O eski sarı yırtık duvar kağıtları yerine eflatun çiçekli beyaz yeni duvar kağıtları kaplıyorlardı. Raskolnikov'un hiç hoşuna gitmedi bu. Değişme kendisini üzmüş gibi yeni duvar kağıtlarına düşmanca baktı. İşçilerin geç kaldıkları anlaşılıyordu. Çabuk çabuk kağıtlarını topluyorlar, eve gitmeye hazırlanıyorlardı. Raskolnikov'u fark etmemiş gibiydiler. Aralarında bir şey konuşuyorlardı. Raskolnikov parmaklarını çaprazlama kenetleyip dinlemeye koyuldu. Karı sabahın köründe çıkıp gelmesin mi diyordu yaşlısı gencine. Ama nasıl süslenip püslenmiş. Ne bu limonlaşmalar, portakallaşmalar dedim kendisine. Ben Tit Vasilievich dedi. Artık kendimi tümüyle size teslim etmek istiyorum. İşte böyle ama göreceksin. Öyle bir süslenmiş ki model sanırsın. Model ne abiciğim diye sordu genç olanı. Anlaşılan abiciğinden bir şeyler öğrenmek istiyordu. Model kardeşime söyleyeyim, renkli bir takım resimlerdir ve her cumartesi bizim bura terzilerine dış ülkelerden postayla gönderilir. Ve kadınlarla erkeklerin nasıl giyinmeleri gerektiğini gösterir. Senin anlayacağın resim demek. Erkek modelleri daha çok belden büzgülü paltolarla gösterilir. Kadınlara gelince, ah bunları sana nasıl anlatsam bilmem ki. Genç olanı büyük bir heyecanla, ah be dedi, şu Petersburg'da yok yok desene. Yaşlısı öğüt verir gibi, evet kardeş dedi, bu Petersburg'da yok yoktur. Raskolnikov pencere kenarından indi, sandığın, yatağın ve komodinin bulunduğu öteki odaya geçti. Mobilyasız, çırılçıplak oda ona çok küçük göründü. Duvarlarda hala eski kağıtlar vardı. Köşedeki duvar kağıdı üzerinde Meryem resmiyle kandil ve tasvirlerin izi açıkça görülüyordu. Odaya şöyle bir göz attıktan sonra yeniden pencereye döndü. Yaşlı işçi kendisini görmüş, göz ucuyla bakıyordu. ''Bir şey mi istiyorsunuz?'' diye sordu birden. Raskolnikov karşılık vermedi. Pencere kenarından inip kapının dışına çıktı ve çıngırağın ipini çekti. Aynı çıngırak, aynı madeni ses. İkinci, üçüncü kez çekti çıngırağın ipini. Dinliyor, hatırlamaya çalışıyordu. O dayanılmaz korkulu, heyecanlı dakikalar yeniden gözünde canlanmaya başladı. Her çıngırak sesinde titriyor, içi bihoş oluyordu. İşçi ona doğru yürüyerek bağırdı. ''Hey, kimsin, ne istiyorsun?'' Raskolnikov yeniden içeri girdi. ''Bakıyorum.'' dedi. Daireyi kiralamak istiyorum da. Daireler böyle gece vakti kiralanamaz. Hem kapıcıyla gelmeniz gerekirdi. Döşemeyi de yıkamışlar diye sürdürdü Raskolnikov. Yoksa boyayacaklar mı? Kan yok muydu burada? Ne kanı? Koca karıyla kız kardeşini öldürmüşlerdi ya. Koca bir kan gölü vardı burada. İşçi tedirgin olmuştu, bağırdı. Ne biçim adamsın sen be? Ben mi? Evet sen. Bilmek istiyor musun? Hadi karakola gidelim, orada söylerim. İşçiler ona kuşkuyla baktılar. Daha yaşlısı, gitme zamanımız geldi dedi. Geç kaldık hadi. Alyosha, burayı kilitlememiz gerek. Önden çıkıp yavaşça merdivenlerden inmeye başlayan Raskolnikov, iyi gidelim dedi. Aşağı inince kapıcıya seslendi. Hey kapıcı! Kapı ağzında birkaç kişi durmuş, dışarıyı seyrediyordu. İki kapıcı, bir köylü kadın, üzerinde röptoşambra benzer bir şey bulunan bir satıcı ve daha birkaç kişi. Raskolnikov onlara doğru yürüdü. Ne istiyorsun diye sordu kapıcılardan biri. Karakola uğradın mı? Şimdi oradaydım, ne olmuş? Kimse var mıydı? Evet vardı. Komiser yardımcısı da orada mıydı? Bir ara o da oradaydı. İsteğiniz nedir? Raskolnikov karşılık vermedi. Dalgın, düşünceli, adamların yanında dikilip duruyordu. Bu sırada işçiler geldi. Yaşlı olanı daireyi görmeye gelmiş dedi. Hangi daireyi? Şu bizim çalıştığımızı. Kanı niye yıkadılar diye sordu. Orada bir cinayet işlenmiş de o da orayı tutmaya gelmiş. Sonra kapının çıngırağını çalmaya başladı. Neredeyse ipi koparacaktı. Bir arada karakola gidelim diye tutturdu. Orada her şeyi kanıtlayacakmış. Sırnaşıp kaldı. Kapıcı kaşlarını çatmış, kuşkulu bakışlarla Raskolnikov'u süzüyordu. Kimsiniz siz? Diye bağırdı gözler vericisine. Rodion Romanovich Raskolnikov, eski üniversite öğrencisi. Hemen şuradaki sokakta, Şin'in apartmanında 14 numarada otururum. Kapıcıya sor, beni tanır. Raskolnikov adamın yüzüne bile bakmamıştı bunları söylerken. Dalgın dalgın, gitgide kararmakta olan caddeyi seyrediyordu. Peki bu eve niçin geldiniz? Görmek için. Ne var ki orada görmek için? Kapıda duranlardan tüccar kılıklı olanı, tut kolundan karakola götür dedi ve sustu. Raskolnikov omzu üzerinden adama göz ucuyla baktı, dikkatle süzdü. Sonra yine öyle dalgın, bıkkın, gidelim dedi. Tüccar kılıklı adam cesaretlenmişti. Götür gitsin dedi. Baksana o meseleden dolayı gelmiş. Kim bilir kafasından neler geçiyor. İşçi sarhoş olup olmadığı da belli değil dedi. Yavaş yavaş gerçekten kızmaya başladığı anlaşılan kapıcı, ne istiyorsunuz dedi. Ne demeye dolanıp duruyorsunuz burada? Raskolnikov alaycı bir gülümsemeyle, ne o dedi. Karakola gitmekten korkuyor musun? Ne diye korkayım? Sen buralarda ne demeye dolanıp duruyorsun onu söylesene bana. Köylü kadın yan kesicidir diye bağırdı. Sırtında önü açık bir köylü paltosu, belinde anahtarlar asılı iri yarı bir köylü olan öteki kapıcı, ne diye konuşuyorsunuz onunla diye bağırdı. Defol, sahiden de yan kesiciye benziyor. Defol. Sonra Raskolnikov'u omuzundan tuttuğu gibi sokağa doğru itekledi. Raskolnikov az kalsın yere kapaklanacaktı, toparlandı. Hiçbir şey söylemeden kapıdakilere şöyle bir baktı, sonra yürüyüp gitti. Amma tuhaf adam diye söylendi işçi. Herkes bir tuhaf bu sıralar diye mırıldandı köylü kadın. Tüccar kılıklı olanı karakola götürecektik onu dedi. Uzak duracaksın öylelerinden dedi iri yarı kapıcı. Besbelli yan kesiciydi, dolanıp duruyor işte. Elini uzatmaya kalksan kolunu kurtaramazsın, biliriz böylelerini. Gideyim mi, gitmeyeyim mi diye düşünüyordu Raskolnikov. Bir dört yol ağzında, kaldırımın tam ortasında durmuş, birinin sorusuna karşılık verip son sözü söylemesini bekliyormuş gibi çevresine bakındı. Ama hiçbir yerden hiçbir karşılık gelmedi. Her şey şu basamaktaki taşlar gibi dilsiz ve ölüydü. Ama onun için, bir tek onun için ölüydü. Birden epey uzakta, 200 adım kadar ileride, sokağın koyulaşan karanlıkları içinde bir kalabalık fark etti. Koşuşmalar, konuşmalar, bağırışmalar geldi kulağına. Kalabalığın ortasında bir de araba duruyordu. Birden caddenin ortasında bir ışık parladı. Ne oluyor? Raskolnikov sağa baktı. Kalabalığa doğru yürüdü. Rastladığı her şeye dört elle sarılmak ister gibiydi. Bunu düşününce soğuk soğuk güldü. Çünkü karakol konusunda nihayet karar vermişe benziyordu ve şu anda artık her şeyin sona erdiğini kesinlikle biliyordu. Bir çift oynak kıratın koşulu olduğu gösterişli bir araba duruyordu yolun ortasında. Arabada kimse yoktu. Sürücü de yerinden inmiş, arabanın yanında duruyordu. Atları dizginlerinden tutuyorlardı. Arabanın çevresinde büyük bir kalabalık vardı. En önde polisler duruyordu. Bunlardan biri elinde fener, eğilmiş arabanın tekerlekleri arasında bir şeyi aydınlatmaya çalışıyordu. Herkes bir şeyler söylüyor, bağırıp çağırıyor, vah vah, yazık sözleri duyuluyordu. Arabacı şaşırmış gibiydi, durup durup şu işe bak tanrım ne felaket diyordu. Raskolnikov olabildiğince kalabalığı yararak ilerledi. Ve sonunda buraya bunca kalabalığı toplayan, bunca telaşa neden olan şeyi gördü. Atların çiğnediği bir adam yatıyordu arabanın altında. Baygın olduğu anlaşılıyordu. Yüzü gözü kan içindeydi. Çok kötü ama soyluca giyimliydi. Başından ve yüzünden kan akıyordu. Yüzü iyice ezilmiş, derileri soyulmuştu. Adamın uğradığı kaza öyle hafife alınabilecek cinsten değildi. Daha nasıl dikkat edecektim diye yakınıyordu arabacı. Atları dört nala mı kaldırmıştım? Herkes gördü, çok yavaş sürüyordum arabayı. Eğer bunca insan yalan söylüyorsa ben de yalan söylüyorum. Ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Sallana sallana karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Bir kez bağırdım, sonra bir kez daha bağırdım. Duymadı. Bir iki kez daha bağırdım. Atları durdurdum ama adam kendini doğruca atların ayakları altına attı. Bile bile mi yaptı yoksa çok mu sarhoştu anlayamadım. Beygirler genç ürkek. Adam bağırınca büsbütün huylanıp gemi azıya aldılar. Sonra da olanlar oldu. Kalabalıktan biri arabacıyı doğruladı. Tam anlattığı gibi oldu dedi. Bir başkası doğru dedi. Bağırdı, ben de duydum. Tam üç kez bağırdı. Herkes duydu dedi bir başkası. Gerçekten de üç kez bağırdı. Aslında arabacı da fazlaca üzülmüş ve korkmuşa benzemiyordu. Arabanın zengin ve tanınmış birine ait olduğu anlaşılıyordu. Şu anda o da arabasının sahibinin gelip kendisini almasını bekliyor olmalıydı. Polislere gelince sorunu çözümlemek için canla başla uğraştıklarına hiç kuşku yoktu. Ezilen adamın karakola ve hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Ama adamın adını bile bilen yoktu. Raskolnikov kalabalığı yararak iyice sokulmuş, arabanın altında kalan adamı görmeye çalışıyordu. Birden fenerin ışığı talihsiz sarhoşun yüzünü aydınlatıverdi. Raskolnikov tanımıştı. Kim olduğunu biliyorum dedi, iyice öne geçerek. Marmelada otur. Emekli memur, danışman. Şurada, Kozel apartmanında oturur. Çabuk bir doktor çağırın. Parasını ben veririm. Raskolnikov elini cebine atıp bir miktar para çıkardı. Polislere gösterdi. Müthiş heyecanlıydı. Polisler adamın kim olduğunu öğrendiklerine sevinmişlerdi. Raskolnikov kendi adını, adresini de söyledi. Arabanın altında kalıp ezilen sanki öz babasıydı. Marmeladov'u kaldırıp hemen evine götürmelerini sağlamak için büyük bir çaba harcıyordu. Çırpınır gibi işte şurada dedi. Üç ev ötede. Şu zengin Alman'ın apartmanı Kozel'in. Sarhoştu herhalde, evine dönüyordu. Tanırım kendisini, ayyaştır. Ailesini de tanırım. Karısı, çocukları, bir kızı var. Şimdi hastaneye götürmek uzun sürer. Evine götürelim. Herhalde apartmanda bir doktor vardır. Parasını ben veririm. Hemen müdahale etmek gerek. Yoksa hastaneye gidinceye kadar ölür. Hatta polislerden birinin avucuna usulca para sıkıştırmayı bile başardı. Aslında yasal olmayan bir yanı yoktu isteğinin. Yaralıya evinde daha iyi bakılabileceği açıktı. Marmeladov'u arabanın altından çıkardılar. Yardım edenler de bulundu. Kozel apartmanı 30 adım ya var ya yoktu. Raskolnikov arkadan yürüyor, yaralının başını özenle tutarak yol gösteriyordu. Buraya, şu taraftan. Başını yukarı gelecek şekilde çıkarmalıyız merdivenlerden, çevirin. İşte böyle, parasını ben vereceğim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Katerina Ivanovna bir dakika bile boş zaman bulduğunda hep yaptığı gibi ellerini göğsünde kavuşturmuş, kendi kendine konuşup öksürerek küçücük odanın içinde pencereden sobaya, sobadan pencereye gidip geliyordu. Son zamanlarda yeni bir alışkanlık edinmiş, 17 yaşındaki büyük kızı Polya ile sık sık ve uzun uzun konuşur olmuştu. Polyanka daha her şeyi anlamaktan uzaktı ama annesine gerekli olduğunu çok iyi anlıyor, bu nedenle de iri, akıllı gözleriyle onun her hareketini izleyip her şeyi anlıyormuş gibi görünmek için olanca gücünü harcıyordu. Şu anda da bütün gün hastalıktan kıvranan kardeşini yatırmak için soyuyordu. Gece kardeşinin gömleğini yıkamaları gerekiyordu. Oğlan çok ciddi bir yüzle ve kıpırdamadan oturmuş gömleğinin çıkarılmasını bekliyordu. Bacaklarını birbirine yapıştırıp ileri doğru uzatmıştı. Topukları karşıya, birbirinden hafif ayrık duran ayak burunları yukarı bakıyordu. Yatırılmak için soyulan bütün uslu çocuklar gibi dudaklarını şişirmiş, gözlerini devire devire annesiyle ablasının konuşmalarını dinliyordu. Kendisinden birkaç yaş küçük kız kardeşi üzerinde paçavraya dönmüş bir entari, paravanın yanında duruyor ve sırasını bekliyordu. Evin öteki odalarında oturan kiracıların sigara dumanlarından korunabilmek ve böylece uzun ve acılı öksürüklerden bir an için olsun kurtulabilmek için Katerina Ivanovna merdivenlere bakan kapıyı ardına kadar açık bırakmıştı. Zavallı veremli kadın son bir hafta içinde daha da zayıflamış gibiydi. Yanaklarındaki kızıl lekeler daha bir ortaya çıkmış parlıyordu. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşırken "Ah Polenka" diyordu, "bir bilsen. Babamın evinde nasıl neşeli, nasıl bir hayatımızın olduğunu, bu sarhoş herifin hem beni hem sizi nasıl mahvettiğini bir bilsen. Babamın albaylığına denk düşen bir sivil görevi vardı. Yani neredeyse vali gibi bir şey. Zaten vali olmasına çok az bir şey kalmıştı. Herkes kendisine biz seni şimdiden ilimizin valisi sayıyoruz, İvan Mihailiç derdi. Şu son baloda Katerina Ivanovna boğazındaki balgamı çıkarınca eliyle göğsüne bastırarak haykırdı. Allah kahretsin, lanet olsun böyle hayata. Şu son baloda Prenses Bezlememaya beni görür görmez. Daha sonra babanla evlenince Polyacığım, bu kadın beni kutsamıştı, beni görür görmez. Okul bitirme gününde şalıyla dans eden sevimli kız değil mi bu diye sordu. Şu yırtığı dikmek gerek. Hemen bir iğne getir de sana öğrettiğim gibi dikiver. Yarına kalırsa yeniden öksürdü. Yarın öksürüğü çoğaldı, daha büyüyebilir. Petersburg'dan yeni gelmiş olan Prens Şiçekovski'yi de bunun üzerine önce benimle bir mazurka oynadı. Sonra ertesi gün gelip beni resmen isteyeceğini bildirdi. Kendisine en ince sözcüklerle teşekkür edip kalbimi çoktan bir başkasına vermiş olduğumu söyledim. Bu bir başkası senin babandı Polya. Babacığım çok kızdı bu işe. Su hazır mı? Ver şu gömleği, çoraplarını çıkarmadın mı? Küçük kızına döndü. Lida, bu gece gömleksiz yatacaksın artık. İdare et işte. Çoraplarını da çıkar. Hepsini birden yıkayayım. Bu Ayyaş hala niye gelmedi acaba? Gömleğini ne hale getirmiş? Gömlek değil, paçavra sanki. Parça parça olmuş. İki gece uğraşıp durmaktansa şimdi hepsini birden yıkayıvereyim. Merdivenleri bakan kapının ağzında içeri bir şey taşımaya uğraşan kalabalığı görünce bir çığlık kopardı. Aman Tanrım! İyice öksürüyordu. Yine mi? Ne bu? Nedir bu getirdikleri? Ah Tanrım! Baygın ve kanlar içindeki Marmeladov'u odaya soktuktan sonra polislerden biri çevresine bakınarak nereye yatıralım diye sordu. Raskolnikov divanın üzerine dedi. Doğruca divanın üzerine. Başı şöyle gelsin. Merdivenlerden birinin yolda araba çiğnemiş, sarhoş muymuş neymiş dediği duyuldu. Katerina Ivanovna yüzünün bütün kanı çekilmiş, güçlükle soluyarak öylece duruyordu. Çocuklar korkmuşlardı. Küçük Lidoçka bir çığlık atıp ablası Polenka'ya koştu, sarıldı. Korkudan tir tir titriyordu. Marmeladov'u yatırdıktan sonra Raskolnikov Katerina Ivanovna'ya koştu. Tanrı aşkına sakin olun ve korkmayın dedi. Kelimeleri yutarcasına konuşuyordu. Karşıdan karşıya geçerken bir arabanın altında kalmış. Üzülecek bir şey yok. Şimdi kendine gelir. Buraya getirmelerini ben söyledim. Bilmem hatırlıyor musunuz? Size daha önce de gelmiştim. Şimdi kendine gelir. Parasını ben vereceğim. Katerina Ivanovna umutsuz bir sesle olacağı buydu diye bağırdı ve kocasına atıldı. Raskolnikov Katerina Ivanovna'nın olur olmaz şeyler karşısında bayılıp kendinden geçen kadınlardan olmadığını görmekte gecikmedi. İlk işi hemen yaralının başı altına bir yastık koymak oldu. Şu ana kadar kimse akıl edememişti bunu. Sonra titreyen dudaklarını ısırıp göğsünden kopmaya hazır çığlıklarını bastırarak kocasını soymaya, yaralarını gözden geçirmeye başladı. Kendini tümüyle unutmuş gibiydi. Hareketlerinde panikten eser yoktu. Raskolnikov içeridekilerden birini gidip doktor çağırmaya razı etti. Hemen bitişik evde bir doktor olduğunu öğrenmişti. Doktor çağırmaları için bir adam gönderdim dedi Katerina Ivanovna'ya. Üzülmeyin, parasını ben öderim. Su yok mu? Bir peçete verin. Havlu sonra. Çabuk olun biraz. Yaralarının ne kadar derin olduğu belli değil. Evet yaralı ama ölmedi, inanın bana. Bakalım doktor ne diyecek. Katerina Ivanovna pencereye koştu. Köşede kırık dökük bir iskemlenin üzerinde gece kocasıyla çocuklarının çamaşırlarını yıkamak için hazır tuttuğu su dolu toprak bir leğen vardı. Haftada iki kez, hatta bazen daha sık Katerina Ivanovna geceleri çamaşır yıkardı. Çünkü artık o duruma düşmüşlerdi ki değişecek yedek çamaşırları hemen hiç yoktu. Aile üyelerinin her birinin ancak birer kat çamaşırı vardı ve pislik Katerina Ivanovna'nın hiçbir zaman katlanamadığı bir şeydi. Evde pislik görmektense geceleyin herkes uyurken çamaşır yıkamak, ıslak çamaşırları odanın içine gerdiği iplerde kurutmak ve sabaha herkese temiz çamaşır vermek gibi gücünü aşan yorgunluklara katlanmayı yeğe tutardı. Raskolnikov'a istediği suyu getirmek için leğene sarıldı. Ama az kalsın leğenle birlikte yere kapaklanacaktı. Raskolnikov zaten bir havlu tutup ıslatmış ve Marmeladov'un yüzündeki kanları silmeye başlamıştı. Katerina Ivanovna elleriyle göğsünü bastırarak ve güçlükle soluyarak yanında duruyor, ona bakıyordu. Raskolnikov yaralıyı buraya getirmelerini söylemekle yanlış bir iş yaptığını anlıyordu. Katerina Ivanovna'nın da yardıma muhtaç bir hali vardı çünkü. Polya diye bağırdı Katerina Ivanovna. Çabuk koş, Sonya'yı çağır. Evde yoksa haber bırak. Babasının bir arabanın altında kaldığını söyle. Döner dönmez buraya gelsin. Çabuk ol Polya. Şu başörtünü de al örtün. Bu arada sandalyenin üzerinde oturmakta olan çocuk çabuk ol Polya dedi. Sonra yeniden gözlerini kocaman kocaman açıp topukları ileride, ayak burunları yukarı doğru ve hafif açık sessizce oturmaya devam etti. Bu arada oda tıklım tıklım olmuştu. Polisler gitmişlerdi. Kalan bir tanesi de merdivenlerden akın akın gelen meraklıları gerisin geri merdivenlerden indirmeye çalışıyordu. Öte yandan iç odalardan da Bayan Lippe ve Selin hemen bütün kiracıları üşüşüp gelmişlerdi. Önceleri herkes kendi kapısının önünde dururken az sonra öbek öbek içeri dolmaya başladılar. Katerina Ivanovna öfkeden çılgın gibi bırakın da hiç değilse rahat ölsün diye bağırdı kalabalığa. Ve gidin kendinize başka bir eğlence bulun. Üstelik de ağızlarında birer sigara. Bari zahmet edip şapkalarınızı da çıkarmayaydınız. Şapkasıyla gelen de var. Defol bakayım. Hiç değilse ölüye saygı göstermeyi öğrenin. Bir öksürük nöbetiyle tıkandı. Ama çıkışması işe yaramıştı. Kiracıların ondan çekindikleri anlaşılıyordu. gerisin geri odadan çıkmaya başladılar. Beklenmedik bir felaket anında bu felaketin dışında kalan insanlarda hep görülen, dile getirdikleri en içten acıma, acıları paylaşma duygularına rağmen hiç kimsenin, en yakınlarımızın bile kapılmaktan kendilerini alamadıkları tuhaf bir sevinç duygusu içindeydiler. Bu sırada kapının ötesinde biri de hastaneden hastanın ve içeridekilerin rahatsız edilmemesi gerektiğinden söz etmekteydi. "Ölmek de yasak!" diye bağırdı Katerina Ivanovna. Ağzına ne gelirse içeridekileri veriştirmek üzere hınçla kapıya doğru fırladı. Ama tam bu sırada ev sahibi Bayan Lippevehsel ile burun buruna geldi. Bayan Lippevehsel olayı yeni duymuş ve ortalığı düzene sokmak için koşup gelmişti. Son derece arsız ve yırtık bir kadındı bu. Ellerini birbirine vurarak ve ağır bir Alman aksanıyla konuştuğu kırık dökük Rusçasıyla "Aman Tanrım!" dedi. "Sizin sarhoş koca atlar çiğnemiş. Ben bu evin sahibi. Onu hemen hastaneye götürmek." Katerina Ivanovna, "Amelia!" dedi. "Rica ederim ağzınızdan çıkan sözü kulağınız duysun." Ev sahibi kadınla biraz tepeden konuşuyordu. Kim olduğunu, ne olduğunu ona hatırlatmak için hep bu tonda konuşurdu. Şu anda bile kendisini bu zevkten yoksun bırakmaya gönlü razı olmamıştı. "Anladınız mı Amelia? Bana Amelia diyemeyeceğinizi size daha önce de söylemiştim. Ben Amelia değil ama Ivan'ım. Hayır, ama Ivan değil, Amelia'sınız. Ve ben şu anda kapının ardında gülüp duran, gerçekten de kapının ardında bir kikirdeme ve iyice kapıştılar sözleri duyulmuştu. Bay Lebezyatnikov gibi aşağılık bir dalkavuk olmadığım, size yaltaklık etmediğim için bu attan niçin hoşlanmadığınıza bir türlü akıl erdiremememe rağmen size hep Amelia diyeceğim. Semyon Zaharoviç'in ne durumda olduğunu görüyorsunuz, ölüyor. Rica ediyorum kapıyı kapatın ve içeri kimseyi bırakmayın. Adamcağızı hiç değilse son nefesini verirken rahat bırakın. Tersine davranırsanız inanın bana Vali Hazretleri durumdan hemen yarın haberdar edilmiş olacaktır. Prens beni ta kızlığından tanır. Pek çok kez yardım elini uzatmak soyluluğunu gösterdiği Semyon Zaharoviç'i de çok iyi hatırlar. Semyon Zaharoviç'in pek çok dostu ve koruyucusu bulunduğunu herkes bilir. Ama o şu uğursuz düşkünlüğünden dolayı soylu bir gururla uzaklaştı dostlarından. Şimdi ise Semyon Zaharoviç'in kendisini ta çocukluğundan beri tanıdığı Raskolnikov'u gösterdi. Bu mal mülk sahibi, yüce gönüllü delikanlı yardım ediyor bize ve şunu bilin ki Amelia anlatılmaz bir çabuklukla konuşuyordu. Sonlara doğru iyice hızlanmıştı ki bastıran bir öksürük nöbetiyle söylevini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bu arada hasta kendine gelmiş inlemeye başlamıştı. Katerina Ivanovna hemen kocasının yanına koştu. Hasta gözlerini de açmıştı. Ama daha hiç kimseyi seçemeyeceği için başucunda duran Raskolnikov'a bakıp duruyordu. Seyrek aralıklarla kesik kesik ve güçlükle soluk alıp veriyordu. Dudaklarının kenarında bir kan çizgisi görülüyordu. Alnında terler birikmişti. Yanı başında duran Raskolnikov'u da tanıyamayınca bakışlarını kaygıyla odanın içinde dolaştırmaya başladı. Katerina Ivanovna kocasına üzgün ama öfkeyle bakıyordu. Gözlerinde yaşlar vardı. Umutsuz bir haykırışla "Aman Tanrım!" dedi. Bütün göğsü ezilmiş. Her yanı kan içinde. "Üstündekileri çıkarmak gerek." kocasına seslendi. "Semyon Zaharoviç, biraz dönebilecek misin?" Marmeladov onu tanımıştı. Hırıltılı bir sesle "Bir papaz!" diye mırıldandı. Katerina Ivanovna pencereye gitti. Alnını tahta çerçeveye dayayıp umutsuz bir çığlık attı. "Tanrım, bu ne biçim bir hayat?" Bir anlık sessizlik oldu. Marmeladov yeniden "Bir papaz!" diye mırıldandı. Katerina Ivanovna "Saçmalama!" diye bağırdı. Çıkışma etkisini göstermiş, Marmeladov susmuştu. Ürkek, acı dolu bakışlarla karısını arıyordu. Katerina Ivanovna yeniden onun yanına döndü, başucunda dikildi. Yatışır gibi oldu Marmeladov ama uzun sürmedi bu. Birden karşı köşede kocaman açılmış çocuk gözlerini üzerine dikmiş, tir tir titremekte olan Lidoçka'yı, ona babasının gülü adını vermişti, Lidoçka'yı gördü. Kızı gösterip kaygı dolu bir sesle "Aa!" diye bir şeyler kekeledi. Katerina Ivanovna ters ters "Yine ne var?" diye bağırdı. Marmeladov yarı dalgın bakışlarıyla belli belirsiz kızının çıplak ayaklarını göstererek "Yalın ayak, yalın ayak!" diye mırıldandı. "Sus!" diye bağırdı Katerina Ivanovna. "Niçin yalın ayak olduğunu kendin bilirsin." Birden Raskolnikov'un sevinçli sesi duyuldu. "Tanrı'ya şükür, işte doktor." Üstü başı çok düzgün, sevimli bir ihtiyar olan Alman doktor çevresini kuşkulu gözlerle süzerek içeri girdi. Hastanın yanına gitti, nabzına baktı. Kafasını özenle yokladı. Katerina Ivanovna'nın da yardımıyla kan içindeki gömleğin düğmelerini çözerek hastanın göğsünü açtı. Göğüs diye bir şey kalmamıştı hastada. Ezilmiş, lime lime olmuştu. Sağ yandaki kaburga kemiklerinden kırılanlar da vardı. Solda tam yüreğin üzerinde şiddetli bir çiftenin izi olduğu anlaşılan sarımsı siyah renkte ürküntü verici kocaman bir leke vardı. Doktorun kaşları çatıldı. Bu arada polis yaralının nasıl tekerlekler arasına girerek yerde 30 adım kadar sürüklendiğini anlatıyordu. Doktor Raskolnikov'a fısıltıyla kendine gelebilmiş olması şaşılacak şey dedi. "Çok mu ağır?" diye sordu Raskolnikov. Şimdi ölecek. Hiç mi umut yok? Hiç. Son dakikalarını yaşıyor. Başında da çok tehlikeli bir yara var. Belki kan alabiliriz ama bunun da bir yararı olacağını sanmıyorum. 5-10 dakikaya kalmaz, kesin olur. Siz yine de bir kan alın, alalım. Ama söylediğim gibi hiçbir yararı olmayacak bunun. Bu sırada dışarıdan ayak sesleri duyuldu. Koridordaki kalabalık açıldı ve eşikte elinde ekmek ve şarap, kır saçlı, yaşlı bir papaz göründü. Ta sokaktan biri, ardından bir de polis gelmekteydi. Doktor yerini hemen papaza bıraktı. İkisi anlamlı anlamlı bakıştılar. Raskolnikov doktordan biraz daha kalmasını rica etti. Doktor omuzlarını silkti ve beklemeye başladı. Herkes geri çekilmişti. Ama yaralının günah çıkarması uzun sürmedi. Doğru dürüst bir şey anlayabildiği şüpheliydi. Kopuk kopuk bir şeyler mırıldanıyor ancak sözlerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Katerina Ivanovna Lidochka'yı aldı. Küçük oğlanı sandalyesinden kaldırdı ve sobanın bulunduğu taraftaki köşeye giderek diz çöktü. Çocuklarını da önünde diz çöktürdü. Kız tir tir titriyordu. Oğlansa çıplak, ufacık dizleri üzerine çökmüş, küçücük elini ölçülü bir biçimde kaldırarak, geniş hareketlerle haç çıkarıyor, alnı neredeyse döşemelere değecek kadar yere eğiliyordu. Bu hareketin çocuğun çok hoşuna gittiği anlaşılıyordu. Dudaklarını ısırıp gözyaşlarını tutmaya çalışarak, yere eğildikçe açılan sırtını örtmek için arada bir oğlunun gömleğini çekiştirerek Katerina Ivanovna da dua ediyordu. Bu arada Lidochka'nın fazlaca çıplak omuzlarını örtmek için duruşunu bozmadan, duasını kesmeden uzanıp konsoldan bir de başörtüsü çıkarmayı başarmıştı. İç odaların kapılarını yeniden açmaya başlayan meraklılar içeriği seyre koyulmuşlardı. Apartmandaki öteki dairelerin kiracılarından oluşan bir seyirci kalabalığı da koridorda gitgide büyüyerek bekleşiyor ama kimse eşikten içeri geçmiyordu. Sahneyi yalnızca bir mum artığı aydınlatıyordu. Bu sırada ablasını çağırmaya giden Polya, koridordaki kalabalığı yararak soluk soluğa içeri girdi. Başörtüsünü çıkardı. Gözleriyle annesini arayıp buldu. Yanına yaklaşıp geliyor dedi. Yolda rastladım. Annesi onu da diz çöktürüp yanına oturttu. Kalabalık arasından geçen bir kız, ürkek ürkek süzülürcesine içeri girdi. Bu yoksulluk, umutsuzluk, ölüm dolu odada birdenbire görünüvermesi, herkes üzerinde tuhaf bir etki yaratmıştı. Aslında onun da üstü başı dökülüyordu. Son derece ucuz giysiler vardı üzerinde. Özel dünyasının zevk ve kurallarına göre takıp takıştırılmış ve o bilinen amacı yüz kızartıcı biçimde ve apaçık ortaya koyan bir sokak kadını şıklığı içindeydi. İçeri girmemişti. Koridorda tam kapının eşiğinde duruyor, kendinden geçmişçesine bomboş gözlerle çevresine bakınıyordu. Kim bilir kaçıncı elden kendisine geçme ve burası için hiç de uygun düşmeyen, bütün kapıyı kaplamış kabarık etekli, upuzun, gülünç kuyruklu, renkli ipek robunu, açık renk papuçlarını, geceleyin hiç de gerekmediği halde yanına aldığı ombrelkasını, tepesinde ateş rengi tüyler bulunan yuvarlak, gülünç hasır şapkasını. Her şeyi unutmuş gibiydi. Oğlan çocukları gibi yana yıktığı şapkasının altından zayıf, solgun ve korkmuş yüzü görülüyordu. Ağzı açıktı. Gözleri korkudan donup kalmışçasına hareketsizdi. 18 yaşında kadar görünüyordu. Kısa boylu ve zayıftı. Ama sarı saçları, son derece güzel mavi gözleriyle oldukça sevimli bir kızdı. Gözlerini yataktan ve papazdan ayırmıyordu. Koşarak geldiği için soluk soluğaydı. Arkasındaki kalabalıktan söylenen bazı sözleri, fısıltıları duymuş olacak ki içeri ilerlemedi. Yine kapının orada durdu. Günah çıkarma ve şarapla ekmek yedirme sona ermişti. Katerina Ivanovna kocasının yatağına yaklaştı. Papaz geri çekildi. Gitmeden önce Katerina Ivanovna'ya avutucu birkaç öğüt söz söyleyecek oldu. Katerina Ivanovna çocuklarını göstererek sert, sinirli bir sesle susturdu papazı. Bunlar ne olacak? Tanrı büyüktür, Tanrı'dan umut kesilmez. Evet büyüktür ama nedense bizim için değil. Papaz başını iki yana sallayarak, günahtır hanım, sus, günahtır dedi. Katerina Ivanovna can çekişen kocasını göstererek, ya bu günah değil mi diye bağırdı. İstemeden bu felaketin nedeni olanlar, belki de hiç değilse kaybettiğiniz gelir kaynağınızın yerini tutacak bir zarar ödentisinde bulunmayı kabul edeceklerdir. Katerina Ivanovna elini salladı sinirli sinirli. Beni anlamıyorsunuz diye bağırdı. Ne zarar ödentisinden söz ediyorsunuz? Siz sarhoşmuş. Kendisi atlamış atların ayakları altına. Gelir kaynağımış. Gelir kaynağı değil, acı kaynağıydı. O ayyaştı. Elinde avucunda ne varsa içkiye yatırırdı. Dizimde nemiz var, nemiz yoksa alır, meyhanelerde savururdu. Hem şu yetimlerin hem benim hayatımızı meyhanelerde içkiye harç etti. İyi ki ölüyor, zararından kurtulacağız. Böyle söylemeyin hanım, günahtır. Ölmekte olan bir insanı bağışlamak gerekir. Katerina Ivanovna bir yandan papazla konuşurken, bir yandan da hastanın çevresinde dört dönüyordu, ağzına su damlatıyor, terini, başındaki kanları siliyor, yastığını düzeltiyordu. Papazın son sözleri üzerine öfkeden kendisini kaybetmişçesine ''Papaz efendi, papaz efendi'' dedi. ''Bunların hepsi kuru laf. Bağışlamaktan söz ediyorsunuz. Atların altında kalıp ezilmeseydi eve yine kör kütük sarhoş gelecekti. Üstündeki paçavraya dönmüş gömleğinden başka hiçbir giyeceği olmadığı için o devrilip yatar yatmaz ben de sabaha kadar onun gömleğini, çocukların kirlilerini yıkamakla, pencere kenarlarında kurutmakla uğraşacaktım. Günün ilk ışıklarıyla sökükleri dikmeye, yırtıkları yamamaya oturacaktım. İşte benim gecem. Hangi bağışlamadan söz ediyorsunuz siz? Yani ben kendisini çoktan bağışladım. Korkunç bir öksürük kriziyle tıkandı. Mendiline tükürdü ve görmesi için papaza uzattı. Yüzü acıyla çarpılmış. Bir eliyle göğsünü bastırıyordu. Mendil kan içindeydi. Papaz başını eğdi, bir şey söylemedi. Marmelado artık son dakikalarını yaşıyordu. Gözlerini yeniden üzerine eğilmiş olan karısından ayırmıyor. Ona bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Binbir güçlükle dilini oynatıp tam bir şeyler mırıldanmaya başlamıştı ki, onun kendisinden af dileyeceğini anlayan Katerina ona buyurgan bir sesle "Sus!" diye bağırdı. "İstemez. Ne diyeceğini biliyorum." Hasta sustu ama aynı anda odanın içinde dolaşıp duran gözleri kapının orada Sonya'ya takıldı. Sonya köşede, gölgede durduğu için bu ana kadar fark edememişti onu. Birden heyecanlandı, dehşet içindeydi. Gözleriyle Sonya'nın bulunduğu yeri göstererek hırıltılı bir sesle ve tıkanırcasına "Kim bu? Kim bu?" diye sordu ve büyük bir çabayla doğrulmaya çalıştı. "Yat, yat!" diye bağırdı Katerina ona. Ama o inanılmaz bir çabayla elleri üstünde doğrulmuştu bile. Sanki tanıyormuş gibi kızına uzun uzun baktı. Sonya'yı bu kılıkta hiç görmemişti. Sonra birden tanıdı. Süslü püslü giysileri içinde alçalmış, ezik, utanç içinde babasıyla vedalaşmak için boynu bükük sırasını bekliyordu. Marmeladov'un yüzünde sonsuz bir acının gölgesi uçuştu. "Sonya, kızım, bağışla!" diye bağırdı. Elini ona doğru uzatmak için kaldırdı ama desteksiz kalınca yüzü koyun yere yuvarlandı. Koşup kaldırdılar. Yeniden yatağına uzattılar. Ama artık ölüyordu. Sonya hafif bir çığlık attı. Koşup babasının üzerine kapandı. Kucaklaşmış durumda öylece kala kaldılar. Marmeladov kızının kolları arasında can verdi. "Layığını buldu!" diye bağırdı Katerina ona. "Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl kaldıracağım cenazesini? Yarın bu çocukların boğazına bir lokma ekmeği nereden bulacağım?" "Katerina ona dedi Raskolnikov kadına yaklaşarak. "Geçen hafta kocanız bana bütün hayatını, her şeyi anlatmıştı. İnanın sizden sonsuz bir saygıyla söz ediyordu. Hepinize nasıl bağlı olduğunu, hele size Katerina ona, o kahrolası içki düşkünlüğüne rağmen hele size nasıl saygı ve sevgi beslediğini öğrendiğim o geceden beri kendisiyle dost olduk. Şimdi lütfen size yardım etmeme, rahmetli dostuma olan borcumu ödememe izin verin şurada. Sanırım 20 ruble kadar bir şey olacak. Eğer size bir yardımım dokunabilirse, ben inanın çok, yine uğrarım ben, muhakkak uğrarım. Hatta belki de yarın uğrarım." Kapıdaki kalabalığı yararak çabucak odadan çıktı. Koridorda birden Nikodim Fomiç ile karşılaştı. Kazayı öğrenmiş ve gerekli işlemleri yapmak için gelmişti. Karakoldaki o olaydan beri birbirlerini hiç görmemişlerdi ama Nikodim Fomiç onu hemen tanıdı. "Oo, siz misiniz?" dedi. "Öldü," diye cevap verdi Raskolnikov. "Doktor geldi, papaz da buradaydı, gerekenler yapıldı. Zavallı kadın, lütfen onu fazla rahatsız etmeyin. Zaten verimli. Olabildiğince avutmaya çalışın kendisini." Sonra komiserin gözlerinin içine bakarak alaylı bir tonla ekledi. "Biliyorum, siz zaten çok iyi bir insansınız." Fener ışığında Raskolnikov'un yeleğinde taze kan lekeleri gören Nikodim Fomiç, "Her yeriniz kan," dedi. "Evet, her yerim kan. Kan içindeyim," dedi Raskolnikov anlamlı anlamlı. Sonra gülümseyerek başıyla bir selam verdi ve merdivenlere yöneldi. Merdivenlerden inerken farkında bile olmadığı bir humma nöbeti içindeydi. Duyumsadığı yalnızca bütün varlığını kaplayan yepyeni ve güçlü bir hayata ait yepyeni bir duyguydu. Bu duygu birdenbire ve hiç ummadığı bir anda bağışlandığını öğrenen bir idam mahkumunun duyabileceği heyecanla karşılaştırılabilirdi ancak. Merdivenlerin ortasına gelince arkasından papazın gelmekte olduğunu gördü ve çekilip yol verdi. Son basamakları inmek üzereyken birden arkasında koşturan ayak sesleri duydu. Polya'ydı gelen. Kız merdivenleri koşarak inerken bir yandan da "Bakar mısınız, bir dakika bakar mısınız?" diye bağırıp duruyordu. Raskolnikov durdu, geri döndü. Kız son basamakları da koşarak indikten sonra onun tam karşısında bir basamak yukarıda durdu. Bulundukları yere avludan soluk bir ışık sızıyordu. Raskolnikov Polya'nın gülümseyen çocuksu gözlerine, zayıf ama sevimli yüzüne baktı. Kızın çok hoşuna giden bir görevle koşup geldiği anlaşılıyordu. Koşmaktan soluk soluğu aydı. Tıkana tıkana, "Bakar mısınız, sizin adınız ne? Nerede oturuyorsunuz?" diye sordu. Raskolnikov bakışlarında mutluluk, ellerini kızın omuzlarına koydu. Nedenini kendisi de bilmiyordu ama kıza bakmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. "Sizi kim gönderdi?" Kız da neşeyle gülümseyerek, "Sonya ablam gönderdi," dedi. "Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ama annem de gönderdi. Tam Sonya ablam beni size gönderirken annem de geldi ve muhakkak yetiş ona Polyacığım," dedi. "Polya, siz Sonya ablanızı çok mu seviyorsunuz?" "Polya son derece kararlı, onu herkesten çok severim," dedi. Gülümsemesi silinmiş, yüzü ciddileşmişti. "Beni de sevecek misiniz?" Cevap yerine kızın yaklaşan yüzünü öpmek için masumca uzanan şişkin dudaklarını fark etti. Kibrit çöpü gibi incecik iki kol boynuna sımsıkı sarıldı. Polya yüzünü onun göğsüne bastırarak ağlamaya başladı. Ağladıkça yüzünü daha çok bastırıyordu. Bir dakika kadar sonra başını kaldırdı ve gözyaşlarını silerek, "Babama acıyorum," dedi. Sonra çocuklarda büyükler gibi konuşma hevesine kapıldıkları zaman görülen ciddiyetle, "Ne de olsa şimdi üzerimize bir felaket çöktü," diye ekledi. "Babanız da sizi sever miydi?" "İçimizden çok Lidoçka'yı severdi," diye sürdürdü kız. Büsbütün ciddileşmişti ve tümüyle büyükler gibi konuşuyordu. "Lidoçka en küçüğümüz olduğu için, bir de hasta olduğu için. Ona hep oyuncaklar getirirdi, bize de okuma öğretirdi. Bana ayrıca dil bilgisiyle din dersleri de verirdi." Övünerek söylemişti bunu. "Annem bir şey demezdi. Ne var ki biz onun bundan hoşlandığını bilirdik. Babam da bilirdi bize ders vermesinden annemin hoşlandığını. Annem de bana Fransızca öğretmek istiyor. Çünkü artık ben öğrenim çağına geldim." "Polyaçka dua etmesini bilir misin?" "Tabii bilmez olur muyum? Hem de ta ne zamandan beri. Ben artık büyük olduğum için kendi başıma dua ederim. Kolya ile Lidoçka ise annemle birlikte yüksek sesle dua ederler. Önce Meryem Ana duasını okurlar. Sonra Tanrım ablamız Sonya'yı bağışla ve kutsa duasını okurlar. Sonra bir de Tanrım öteki babamızı da bağışla ve kutsa duasını okurlar. İlk babamız ölmüş. Bu bizim ikinci babamız. Ama biz bunun için de dua ederiz." "Polyaçka, benim adım Rodion. Arada bir benim için de dua eder misiniz? Rodion kulunu da deyin yeter." Polya coşkuyla, "Bundan sonra hayatım boyunca sizin için de dua edeceğim," dedi. Ve yeniden gülümseyerek onun boynuna atıldı, sımsıkı kucakladı. Raskolnikov adını adresini verdi ve yarın kendilerine muhakkak uğrayacağını söyledi. Polyaçka büyük bir sevinçle dönüp gitti. Raskolnikov sokağa çıktığında saat 10'u geçiyordu. 5 dakika sonra köprü üzerinde tam kadının kendini kanala attığı yerdeydi. 13. bölümün sonu.